Ayrım 54.
Dar hücrenin duvarı bembeyazdı. Sabırlı ve arzulu bir bakışın göz bebekleri her sınırı hayalin ve düşüncenin imbiğinden geçirir, saydamlaşan bir kristal gibi geçmişin zemininden geleceğin ufkuna bakabilirdi. Kalın beton duvar bir üç biköy ayna gibi çukurlaşmış, insanın içindeki sesleri ve şekilleri biçimlendiren sıcak ve vefalı bir keramet kasesine dönüşmüştü. Her şey onun içinde görülebiliyordu. Önce Sokrates'i getirdiler, sonra üç çocuğunu, sonra karısını, sonra zehir taşıyan iyi yürekli gün görmüş celladı. Hepsi birbirini saygıyla selamladı. Sokrates eşinin yanında çocuklarına öğütler verdi. Saygılı olmanın onurunu anlattı. Hepsini tek tek öptü. En küçüğünü bir kere daha bağrına bastı, kokladı ve kulağına fısıldadı. Sonunda hepsini sen korunmak zorunda kalacaksın, küçük. Hazırlıklı olmaya bugünden başla. Hepsini baba evinden yolcular gibi kapıya kadar geldi. Her birine iyilikler dileyen şefkatli sözlerini söyledi. Sonra hücresine dönüp Kriton'u çağırdı. Haydi Kriton, söyle getirsinler zehri. Şafağın sökmesine kadar vaktimiz var Sokrates. Erkenciliğinin kimseye bir fazileti olmayacak ki. Sokrat Kriton'u kucakladı. Bu vefalı ve olgun dostunu bağrına bastı. Bir babanın evladına asıl gerçeği anlatırken takındığı ciddi ve inandırıcı tavrına büründü. Beklemekle bir şey kazanacağımı sanmıyorum. Hayata böyle seviyesiz bir istekle yapışmanın ne kadar gülünç olduğunu görmüyor musun? Kriton düşüncelerinden kolayca sapacak birisi değildi. Zehrin gelmesiyle her şeyin bittiğini sananlara verilecek bir dersin olması gerektiğini söylüyor ve ebedi hayatın başlangıcında beşeri hayatın lezzetlerinin mutlaka tadılmasında ısrar ediyordu. Sen de biliyorsun ki Sokrates, mahkum zehir geldikten çok sonra onu içer. Canının çektiği şeyleri yer, sevdiği içkilerin tadına bakar ve isterse sevgilisini çağırıp onunla sevişir bile. Kimse bugüne kadar böyle bir isteğin mahrumiyetini yaşamadı. Kriton asıl hükmün verileceği yerde telaşın getirdiği bir haksızlık olduğunu söylüyordu. Seni demokratlar ölüme mahkum ettiler. Baksana ordu arkanda ve seni koruyacak kadar arzulu. Eğer biraz direnç göstersen, biraz kışkırtsan istediğin desteği bulacaksın. Kriton biraz daha ısrar ederse belki ikna edebileceği fırsatı yaratabileceğini düşündü. Sokrates, bir gün sahiden öleceksin. Ama bunu bir oyun gibi yaşamanı istemiyorum. Liderleri olmayan bir demokrat kadro düşün Sokrates. Seni ölüme gönderecek asabiyeti sergilerlerken sana yaşamın fırsatını vereceklerini dikkate almıyorsun. Yarın şafağa kadar bekleyelim. Belki bir fırsat kapımızı çalacak. Sokrates kararlıydı. Kriton'un bir anlık bekleyişin belki bir fırsat yaratıcı tesellisini akıllı bulmuyor ve böyle yüksek yetenekli bir zihin nasıl olur da teselliyle kendini avutabilir diyordu. Kimseyi yormaya hakkımız yok Kriton. Sorun yormak ya da yormamak değil Sokrates. Sorun haksız bir hükmün son anda bile bir vicdanda mâkes bulup adaletsizliğin kaldırılması. Kriton Sokrates'in böyle alelacele ölüme sürüklenmesini haksız bulmuş ve güneşin tam tepemizde olduğu bir saatte kim böyle bir hükmün infazını emretmiş olabilir diye tahammülsüzlüğünü haykırmıştı. Dışarıda serin bir sonbahar güneşi vardı ve infazın yapılması Sokrates'in hiçbir şansının kalmaması için bütün tedbirler alınmıştı. Sokrates, Kriton'un kendi hakkında kendisinin uygun bulmayacağı hiçbir şeye teşebbüs etmemesi için sert dille uyardı. Çağır dostumuzu Kriton. Ne şafak ne grup. Güneşin tam tepemde olduğu zaman. Böyle bir talih kaç kişiye nasip olmuştur ki? Kriton dar hücrenin kapısında bekleyen uşağa işaret etti. Kapı ardına kadar açıldı. Önde zehri taşıyan görevli vardı. Arkasında yarım manga asker sıraya dizilmişti. Hepsinin gözlerinde hayret ve pişmanlık vardı. Hepsi de görevin yerine getirilmesinde tek ihmal göstermeyecek kadar tecrübeli ve kararlıydılar. Hepsi de verilen hükmün adaletsiz ahlakından ıstırap duymuş yiğitlerdi. İçlerinden birisi ilerleyip Sokrates'e saygılarını sundu. Kışkırttığınızı söyledikleri gençlerden biri benim oğlum. Onu nasıl olgun bir terbiyede yetiştirdiğinizi görüyor ve sizinle gurur duyuyorum. Yaşlı asker mangadaki yerini aldı. Zehri verecek adam bütün hazırlıklarını yapmıştı. Elindeki kaseyi uzattı. Sokrates gülüyordu. Adama dostça yaklaştı. Gel bakalım ahbap. Bu işleri en iyi bilen sensin. Söyle bana ne yapacağımı. Zehri verecek adamın kılı kıpırdamıyordu. Bunca yıl görevini hangi ciddiyet ve dikkat içinde yerine getirmiş ise aynı ciddiyet ve dikkatle zehir tasını doldurmuş, baldıranı tecrübeli elleriyle ezmiş ve içilmeye hazır hale getirmişti. Sokrates'e doğru uzattı. Aziz Sokrates, önce bunu içiniz ve sonra yavaş yavaş hücrenizde dolaşınız. Bacaklarınızda bir ağırlık hissedeceksiniz. O zaman biraz uzanın. Artık elinden kurtuluş şansınız kalmaz. Sokrates'in kılı bile kıpırdamadı. Tası aldı. Ağzına doğru götürmeden önce son dileğini duyurmak istedi. Ben inançlı bir adamım. Her şeyimi Tanrım'la paylaştım. Birkaç damlasını Tanrım için dökebilir miyim? Zehir tasını sunan görevli, sorumluluğunun hakkını veren ciddiyet içinde cevapladı. Baldıranı tam size yetecek kadar ezdim efendim. O halde Tanrı'ya dua etmem için iznim vardır herhalde. Cevap beklemeden göz kapaklarını kapattı. O da derin bir sessizliğe büründü. Acılı ve öfkeli bağrışmalarla etrafı birbirine katacağı sanan utançlı bir sessizlikle başlarını eğdiler. Kendinden 150 yıl önce hayatın sorumluluk idrakini tohumun düşeceği toprakta anlatan Thales'in dediklerini hatırladı. Her şey sadece tarihin yaverliğinde insana yaklaşmaz. Onu kendinize yakınlaştıracak gücü yaratın. Bu güç avuçlarının içindeydi ve tası olanca hızıyla içip dolaşmaya başladı. Zehrin etkisi hemen görüldü. Önce karnında bir soğukluk belirdi. Sonra soğukluğun göğsüne doğru yayıldığını hissetti. Vücudu yavaş yavaş buz kesiyordu. Boğazında nefes kilitlenip kalıyor ve ciğerlerine ulaşması imkansızlaşıyordu. Son kez derin nefes aldı ve bütün gücüyle haykırdı. Kriton, komşuma bir horoz borcum var. Ödemeyi unutmayınız. Sokrates'in bakışları donmuştu. Zehri hazırlayan adam yavaşça yaklaştı, avucunun içiyle göz kapaklarını örttü. Güneş gerçekten tam günün ortasında ilk kez birini şafağın alacasında değil, günün tam ortasında ölüme götürüyoruz. İmralı'da eğer taş atmazsanız martılar kendiliğinden göğe uçmazlar. Sabırlı ve isteksiz bir şahitliğin yüküyle taşların üzerinde hüzünlü sesleriyle ağlaşıp dururlar. Kanatları bembeyazdır. Ege'nin hür ve serinlikli ovalarında yelilerinden tutulup batıya sürülen mayıs kısrakları da beyazdır. Sevmedikleri bir aygırdan uzaklaşır gibi özgürlüğün ve sonsuzluğun önünden telaşla geçip giderler. Mayıs'ın yorgun kısrakları Eylül'le birlikte canlanır. Ovaların bereketli yeşilliklerine vakitsiz yağan kar tanelerinin düşüşünü andıran bir serinlik ve lezzet içinde yayılırlar. Thales'in yalın ayak yürüdüğü ovaya şimdi kısraklar salınmıştı. Neşesiz, karamsar bir hayat, ters huylu bir talih gibi durgun ve isteksizdiler. Hepsi gün ağrırken ovalara inmeye alışmışlardı. Gürbüz duygularını uzun ve mutlu bir ufkun çizgisinde görmeye alışmış bütün güzelliklerin kaybolduklarını fark edip hüzünleniyorlardı. Çin çayı bu yıl da azacak gibiydi. Meandros'un Eylül ortasında böylesine coşkulu aktığı görülmemişti. Adnan Bey bu sabah maruz kaldığı ağır sözlerin etkisindeydi. Mutlu bir geçmişin hatırlanabilir ne kadar iyi ve saygılı yanı varsa hepsi kaybolup gitmiş, haşin bir hiddet bütün ağırlığıyla üzerine çökmüştü. Yüreğine bir ışığın inip asıl gerçeğin vereceği sükunette erimeyi özlüyordu. Gözleri nemliydi. Kendinden sonrakilere yön ve cesaret kazandıran günlerin hatıraları artık eski huzur ve güven veren sükunetinden uzaklaşmış, yerini ağır ve hoyrat bir ayıplama hissine bırakmıştı. Adnan Bey omzunda bir sıcak el hissetti. Thales'in yalın ayak dolaştığı ovalardan Atina'nın kemer altı filozoflarının kahkahalı sohbetlerine kadar bütün düşüncelerin bileşkesinde bir hak teslim vardı. Bütün bakışlar müşfik ve nemliydi. Bütün sesler titriyordu. Hepsi bütün güçleriyle bağırdı ve kireç badanalı dar hücrenin saydamlığından sızarak kayboldular. Adnan Bey, Çinili Müyesser'in serbest fırka macerasından hemen sonraki nasihatini hatırladı. Sesi bir ahlaki kubbede hoş bir seda gibi çınlıyordu. Gelenekte kilitli kalanlar, yenilikten ürkenlerdir. Adnan Bey, beyaz örnüğü getiren askere baktı. Çakır gözlü bir delikanlıydı. Göz bebeklerinde hüzünlü bir çocuk sabrı vardı. Kendini haksız bir isteğin hışmına uğramış hissediyordu. Duygularının yorulduğunu fark ediyor, başkalarını hissettirmemek için büyük gayret gösteriyordu. Dün hayata veda eden Fatin'i, Hasan'ı gözlerinin önüne getirdi. iki nemli hayal gibi göz bebeklerine bağdaş kurmuşlardı. Vefalı bir dost muhabbetinin ışıklarıydılar. Fatih'i seyretti. İlk tanıştığı gün verdiği hükmü hatırladı ve aynı mutlulukla tekrarladı. Ne yiğit gülüşlü bir adamdır şu Fatih. Geniş alnını tam ortasından ikiye bölen kaşlarının gürlüğüne hayran kalmıştı. Burnun hemen bittiği yerden başlayan ve dudaklarının bitimine doğru bir ikiz kenar üçgen çizen kahverengi bıyıklarının kırçıllığı insanı birdenbire sarıyor ve kendinden ayrılmamaya adeta mecbur ediyordu. O nemli hayalin çağlayanları boşandı. Hasan'ın çehresinde asık suratlı bir iddia merakı gibi duran elmacık kemiklerini seyretti. Fatih'in 6-7 Eylül olayları sonrasında hırpalamak isteyenlere karşı kendini savunan cesaretinin hayranlığıyla bir kere daha güçlendi. Fatih Rüştü, Adnan Bey'in hedef alındığı görüşmelerde belirilen zaafı görmüş ve başvekiline yaklaşıp ne yapması gerektiğini hatırlatmıştı. Devlete itibarı olan siyasetçinin başını ancak kendi saygısı eğer. Şimdi lütfen kürsüye çıkın ve devlete saygının dersini verin demişti. Fatih ve Hasan Beylerin asıldığı günün öğleninde haber verdiler. Yarının tek infazı sensin dediler. Adnan Bey avucundaki bütün uyku ilaçlarını bir tasın içinde topladı. Hepsini sabırla ezdi ve bir yudumda içti. Kendini yargılayacak cesaretinin farkındaydı ve kendini kendinde hükme bağlayan sonucu bir vicdan muhasebesinden geçirip haykırdı. Kınanacak bir duygum ve hareketim olmadı. Genç askerin beyaz gömleği giydirmesine izin verdi. Ellerinin arkasından bağlanmasına direnmedi. Hukuk mektebinde okuduğu yıllarda Sokrates'in müdafasını arkadaşlarına anlatırken küçük bir benzetme yapmış ve Mevlana'yı yaratan ışığın kaynağı Tebrizli Şems'in öldürülüşüne işaret etmişti. Büyük Hanfi'nin kürsüsünden hitap ederken kendini mukadder muhasebenin masasındaymış gibi hissetmiş ve titremişti. Şimdi o titreyişin yerini onurlu bir mukavemet ısrarı almıştı. İkisinin de karşılaştırmasını yapmak istedi. Bütün meseleyi bir takdir ve hüküm süzgecinden geçirerek yorumladı. Birinde haksız bir hüküm, diğerinde isabetsiz bir takdir vardı. İpek kanatlı taylar, ışıklı kısraklar ovaya yayılmışlardı. Küçük kızlar, delikanlılar bir cennet kapısından bakar gibi seyrediyorlardı. Kendisini o ışıklı kısrakları binmiş gibi hissetti. Yüreğinin kırbacını şaklattı. Uçsuz bucaksız ovanın hürlüklerine doğru dolu dizginin koşturmaya başladı. Cengiz'in durduğu yeri geçti. İskender'in korktuğu suyu atladı. Anibal'ın gemilerindeki dümeni tuttu. Buyruklarının kuşkusuz hükmündeki günlerine döndü. Binlerce düşün bittiğini görüyordu. İnançsız lezzetin çöktüğü yerde bir haysiyetli arzu yaratmış gibi mutluydu. Kendini yenilemiş ve altın huylu doruklara doğru yol almıştı. Eli bulutları okşuyordu. Nefret ile sevginin kaynağını ayırmıştı. Ateş ile suyu ayrı ayrı tatmasını bilen maharetin sahibiydi. Taşıdığı aklı sevdi. Düş gücünün sürüklediği lezzeti tattı. Hayatın niçin yaşandığını kavramıştı. Kutlu bir hayal gibi taşıdığı bütün güzelliklerin ateşini üfledi ve kendi söndü. Müesserin torunu Çin'e çayına bir küçük taş attı. İmralı'nın bütün martıları uçuştular. Bembeyaz kanatlar takatleri tükeninceye kadar çırpıldı. Yorgun bir gölge sonunda sulara bitap düştü. Müesser meandurusu gösterdi. İşaret parmağının ucunda da denizin ötesindeki yerlerin ve insanların umutlu ve bereketli hayalleri vardı. Binlerce yıllık dostlukları özlemiş gibi arzuluydu. Bütün dostlarını Çin'e çayının kenarına çağırıyordu. Önce Çineli imam göründü. Ardından Taş Yürek Osman, Topçu Fuat, Ahilya Efendi, Madame Despina, İncir Rençberi Bekir, Edirneli Klarnetçi, Sünnetçi Refik Usta, Noter Katibi Münip Bey geldiler. Müesserin parmağı hala denizlerin ötesini işaret ediyordu. Ardından başlarında Topçu Üsteğmeni Selami ve Ay Yıldız Çetesi'nin cengaverleri göründü. Budakların Mehmet, Sedef Denli Ayşe, Yorgun Gönüllü Safinaz, tek tek Meandros Ovası'ndaydılar. Thales bile kaltak cariyesini yanına almış, yalın ayak Meandros'a dönmüştü. Müesser'in gözleri nemliydi. Adnan Bey'in başvekil olduktan sonra Çakır Beyliği'ye ilk gelişinde kendisiyle sohbet ettiği günü hatırladı. Bu nasihatın özünde düşüncelerin ihtilaf zemininde bile dost kalınabileceği aktarılıyordu. Gülerek Müesser'i kucaklamış ve herkesin duyabileceği bir lisanla gönlünün derinliklerini açmıştı. Bir insanın başkasıyla ilişkisinin birden çok nitelik taşıyan hale gelmesi kötü bir şey değildir. Önemli olan neyin önemli olduğunun başlangıçta açıkça ortaya konulması ve ona sadık kalınmasıdır. Biz dostuz ve dost kalmayı becerecek kadar istekli, tecrübeli ve iradeliyiz. Müesser'in torunu Çin'e çayına bir taş daha attı. Her insan başkalarına sır gibi görünür. Oysa insan kendini ne kadar tanırsa o kadar güçlenir. Bir insanın kendini tanımasıyla başkalarına sır gibi görünmesi imkansızlaşır. Berin Hanım yorgun Mayıs'ın kısraklarını altın huylu doruklara sürdü. Yelelerinde adalet ahlakını lime lime doğrayan keskin ustura geziniyordu. Gece soluk ve erguvandı. Gündüzler çıplak bir güneş gibi tenimizde boy attılar. Sonra hoyrat bir kasırgada hasret mayalandı. Eylül vakur bir sabırla kışın kapılarına yürüdü. Berin Hanım gözlerini yumdu. Tende bir can, canda canan göründü. Dudaklarında kahırlı sabrın acısı vardı. O acıyı mor bir gecenin kulağına fısıldadı. Kim bilir kaç zemheriden sonra gelecek o bahar. Epilog 2. Menderes bereket demektir. Geçtiği toprakların üzerinde yüzlerce küçüklü büyüklü kıvrımlar çizerek alivyon toplayan ve onları çiftçinin emrine veren ırmak anlamına gelir. Adnan Bey'in 3 oğlu vardı. Yüksel, Mutlu, Aydın. Üçü de milletvekili seçilip parlamentoya girdiler. Yüksel ve Mutlu talihsiz ölümlerle babalarının yanındalar. Fatin Rüştü ve Hasan Polatkan idam edildiler. 30 yıl sonra naaşları özel olarak inşa edilen bir anıt mezarına nakledildi. 20 yıl sonra bir ihtilal daha oldu. Demokrasinin kırık kanadı koptu. Ayhan Hanım yıllar sonra evlendi. Aşkının hatırasına olan saygısıyla takdir topladı. Hoyrat bir mahkemenin sert savcısı karşısında dimdik durdu. Şimdi kışları İzmir'de, yazları Çeşme'de Adnan Bey'in hediye ettiği evde yaşıyor. En yakın komşusu Adnan Bey'in torunu Doktor Adnan Menderes. Fakat görüşmüyorlar. Sahibini bekleyen kadın hatırların derinliğine çekildi ve romancılığı bıraktı. Yahya Kemal Bey 1958 kışında hayata veda etti. Şiirleri şarkılarda her gün bir sıcak hatıra hissiyle söylenir, canlanır. Celile Hanım 1956'da öldü. Hayatın yalnızlığında öyle terbiye almıştı ki gözlerini oğlunu bir daha görmek ümidiyle hep açık tutmuştu. Gözleri açık gitti. Nazım 1963 yılında öldü. Dediği doğru çıktı. Doğduğu şehir memleketinin sınırları dışındaydı. Öldüğü şehirde memleketinin dışında oldu. Doğumunun 100. yılı Nazım Hikmet yılı ilan edildi. O yılın hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Nazım'ın yılını kutlamaya yüreklenemedi. Berin Hanım 1974'te öldü. Türk ulusu bu abideyi gönül kaidesine yerleştirdi. Toprak vefalı dostunu bağrına bastı. Urla 20 Şubat 2004. Kitabın sonu. 30 Haziran 2007. Sayfa 566.